Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüz, dünümüz ve sonumuz aydın olsun, açık olsun, bereketli olsun. Huzurlu, mutlu ve umutlu olsun inşallah. Bugün 4 Şubat 2024. Kur'an'ın hayat yolculuğu devam ediyor. 65. derse gelmişiz. Umarım tamamlandığını görürüz. Ömrümüz yeter, nefesimiz yeter, dilimiz döner, sağlığımız el verir. Yine böyle bir güzel günde, güzel bir hitam olur. Bu derslerde tefsir yapmıyorum. Bu tefsir değil. Tefsiri yaptım 16 yıl. Zaten Kur'an'ın hayat yolculuğu, Siretül Kur'an, aslında bir yürüyüş dersi. Tabii bu yürüyüş zihinde yürüyüş, akılda yürüyüş, içte yürüyüş dersi. Zaten şunu söyleyeyim, dışta yaptığımız her ne varsa onun mutlaka nüvesi, tohumu içeride. Yani eğer içinizde ışık yoksa, dışınızı aydınlatamazsınız. İçinizde tohum yoksa dışınıza güzel eylemler çıkartamazsınız, koyamazsınız. İçinizde umut yoksa o umudun ifadesi olan sözler, ameller, fiiller, eylemler, üretimler yapamazsınız. Dolayısıyla mutlaka içinizde onun bir karşılığı olması lazım ki o dışa vursun. Küpün içinde ne varsa dışa o vurur. Bu yolculuk tabii zor bir yolculuk. Hayatın kendisi doğası itibariyle zor. Çünkü hayat canlılık demek. Canlılıksa daima gitgelleri olan, inçıkları olan, asla ve asla bir taş gibi olmayan, toprak gibi olmayan, cansız bir nesne gibi olmayan, koyduğunuz yerde durmayan, büyüyen, çoğalan, doğan ve ölen, küçülen, azalan, hastalanan, iyi olan vesaire. Bütün bunlar canlılar içindir bakınız. Onun için canlılık etkileşim içinde olur daima. Yani cansız olanla siz etkilenirsiniz veya etkilersiniz ama canlıyla etkileşim içindesinizdir. Etkileşim işteşli bir fiil, karşılıklı olur. Onun için yolla etkileşim, yolcuysanız eğer, yolun düzü var, yokuşu var, inişi var. Hayat bir yol. Bu yolu hep beraber yürüyoruz. Ve bu yolu yürürken yaptığımız büyük yanlışlar oluyor. O yanlışları, o büyük yanlışları küçültmek bile bir kazanım. Sıfır yanlışlı bir hayat, imkansız bir hayattır. Böyle bir hayatı İsteyen yok bizden. Alemlerin Rabbinin bizden böyle bir talebi yok. Sıfır yanlışlı bir hayat. Çünkü öğreniyoruz. Öğrenmek demek yanlış da yapmak demektir. Yoksa öğrenmezsiniz. Çocuklar yürümeyi düşe kalka öğrenirler, bebekler, çocuklar değil. Hep öyledir. Neyi öğreniyorsak öğrenelim, o konuda mutlaka tecrübe dediğimiz şey, yenilmelerimizin, yıkılmalarımızın, acılarımızın, sancılarımızın bir sonucu, bir halitası, bir karışımıdır. Bu anlamda yokuşta yürüyoruz. Çoğu zaman yokuştur hayat. Ve yokuşları tırmanmak güç ister, derman ister. Derman olması için yürekte ferman ister. Yürekte ferman olması için zihnin o yüreği, o duyguları, yürek duyguyu ifade eder. Akıl, zihin aklı ifade eder. Akıl kaptan köşküdür. Kaptan köşkünün kaptanıdır. Duyguları yönetirse eğer o duygular işe yarar. Yok duygular aklı yönetirse ki duygu limbik sistemdir, alt beyindir, hayvan beynidir, korku, öfke, hasetlik, kıskançlık, efendim şehvet vesaire dürtü ve duygular hep altta yer alır. Dürtü ta beyin sapından gelir. Düşünün, kertenkelelerin dürtüsü vardır. O dürtü onları kaç ya da savaş. Dolayısıyla kortizolü sadece bizim beynimiz salgılamaz. Kertenkele de sargılar. Kortizol aslında bugün stres dediğimiz şeyin kaynağı, hormonu. Ama o olmasa eğer dermanınız da olmaz, gücünüz de olmaz. Yani tehlikeden kaçacak veya rızkınıza koşacak gücünüz olmaz. Dolayısıyla görüyorsunuz, onlarla ortak bir yanımız da var yani. Bu manada yokuşları tırmanırken güç lazım, irade lazım. Peki ne yapacağız? Gücü nasıl devşireceğiz? Güç dediğiniz şey biliyorsunuz enerji. Enerji, her enerjinin bir kaynağı vardır. Eğer arabanın bir enerjisi varsa o kaynak depodan geliyor değil mi? Ya elektriğe bağlıdır, ya fosil yakıtlara bağlıdır, ya da başka bir şeye bağlıdır. Aküye, şuna buna bağlıdır. Artık neyse enerjinin kaynağı. Ama bir yerde enerji varsa orada kaynak vardır. Kaynaksız enerji olmaz. Bu yasaya aykırı. Dolayısıyla işte termodinamiğin birinci yasası. Enerji eşittir mc kare. Bu aslında her şeyin enerjinin maddeye, maddenin enerjiye dönüşümü. Böyle bir circle var. Müthiş bir döngü var. Bu döngü içerisinde gidiyor. İnsan da böyle. Aklın da enerjiye ihtiyacı var. Mesela beyin müthiş bir enerji yakar. İnsan vücudunda beynin vücut kitle endeksinde oranı %2-2,5 arası. Ama beynin aldığı pay, kandan aldığı pay %20. Çok ilginçtir. Beynin içinde insan beyni dediğimiz korteks, frontal lob ve prefrontal lob, şu bölge, secdeye koyduğumuz bölge, eğdiğimiz bölge, Allah'tan başkasına bunu eğmem dediğimiz bölge, kula kulluk etmem dediğimiz bölge, bu bölge. Bu bölgenin, beynin aldığı %20'nin, %100 kabul edin onu, onun içindeki payı neymiş biliyor musunuz? %70. İnsanlığınız en büyük enerji tüketiyor. İnsanlık enerjiyi büyük tüketiyor. Büyük enerji tüketmek için, yani insan olmak için büyük enerji lazım. İnsan olmak kolay değil. Onun için bir düşünür diyordu ki insan doğulmaz, insan olunur. Bir tercih meselesi. Yani insana benzer bir vücutla doğarsınız ama ömür boyu hiç insan olamayabilirsiniz. Bazıları. Bazıları mı? Keşke bazıları olsa. Çok. Onun için yokuşlar, yokuşlar hayatımızın en öğretici kesimi. Yolun en öğretici yeri düzler değildir. Yokuşlardır. Akabelerdir. Dolayısıyla güç lazım. Orada tabii yamuk yürümemek lazım. Yoldan çıkmamak lazım. Yola yatmamak lazım. Yola ters oturmak da var şeytanın yaptığı gibi. لَاَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben senin dosdoğru yoluna oturacağım diyor şeytan. Şeytan doğru yolda. Kimin itirazı olabilir ki? Şeytan yolda. Şeytan doğru yolda fakat şeytan doğru yolda eğri oturuyor. Fakat şeytan doğru yola yürümek için gelmemiş. Yürüyenleri durdurmak için oturmuş, engel olmuş yani. Demek ki doğru yola oturmak şeytanlıktan bir parça. Doğru yolda ters durmak şeytan olmak. Doğru yolda gelen geçenin ayağına çelme takmak şeytanın işini yapmak. Onun için Kur'an'da 88 ayette şeytan geçer. Bunların 59-60 tane kadarı hep yaşayan, o bölgede yaşayan, Mekke'de, Medine'de, civarda yaşayan kanlı canlı insanlardır. Buyurun. Yoksa öyle Hollywood filmlerinde gördüğünüz boynuzları olan acayip kulakları, gözleri pörtlek falan öyle bir şey değil. Dışta bir şey değil. Ya güdüdüdür, dürtüdür ya da bildiğiniz kanlı canlı aranızda yaşayan insanlardır. Onun için yolda enerji gerekli, yolda düzeltme gerekli, yolda istikamet gerekli. Peki ne yapacağız? Yolda tabii ki eleştiri gerekli. Yolda yürüyüşüm nasıl? Yürüyor muyum? Yola mani mi oluyorum? Gelen geçenin ayağına çelme mi takıyorum? Doğru yürüyor muyum? Doğru yolda mıyım? Yolu doğru seçtim mi? Yolu doğru seçtim. Peki doğru yolda oturuyor muyum? Yatıyor muyum? Yoksa gerçekten yürümem gerektiği gibi yürüyor muyum? Biliyorsunuz akan bir trafikte belli bir hızın altına düşmek de trafiği engellemektir. Öyle değil mi? Sadece belli bir hızın üstüne çıkmak, trafiği tehlikeye atmak değil, altında gitmek de akan bir trafiğe zulümdür. Engellemektir ve tehlike arz eder. O zaman doğru yolda yürümenin de bir hız limitleri var. Minimum limit, maksimum limit. Bu iki limit arasında mıyım? Doğru limiti tutturdum mu? Dolayısıyla bakınız, yolda yürümenin bir sürü gireri çıkarı var. Geleni gideni var. Peki ne yapacağız bunu? Nasıl bir check-up yapacağız? Kendimizi göreceğiz, aynaya bakacağız, eleştiri yapacağız, sorgulayacağız. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu yaparken ilkeler lazım. Hangi ilkelere vuracağız sorunları, sorunların çözümünü, pürüzleri, krizleri? İşte o ilkelerden bir kısmını içeren Kur'an'a bakıyoruz. O ilkeleri buluyoruz. O ilkeleri sondaj yapıyoruz. Ben buna arkeoloji diyorum. İlki arkeolojisi. Ben bir arkeoloji yapıyorum. Yani bir nevi bir arkeoloğum. Anlamın dibini kazıyorum. Üstündeki toprağı atıyorum. Ve toprağın içinde saklı olan o ilkeye ulaşmaya çalışıyorum. Kelimelerin, cümlelerin içinde saklı olan o ilkeye, o ayete ulaşmaya çalışıyorum. Ayetin ruhuna, ayetin aklına ulaşmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ayetin aklı o kulağınıza gelen seslerde, o dil bilimin konusu olan kelimelerde değil. O kelimelerin arkasında gürül gürül akan bir dip akıntısı var orada. Asıl anlamı orada. O da emek istiyor, çaba istiyor, bilgi istiyor, birikim istiyor, arka plan istiyor, birçok şey istiyor. Tecrübe istiyor vesaire vesaire. İşte burada yapmaya çalıştığımız şey o değerli kardeşlerim. Bugün muhteşem bir yine burçtan bakacağız. Burcun ismi Yasin. Hepiniz bunu duymuşsunuzdur. Hatta birçoğunuz ezbere de biliyordur. Yasin, Kur'an'ın en öksüz suresi. En öksüz suresi. En yetim suresi. En yetim. Yani surelerinde öksüzü yetimi olur mu? Olur ya. Eğer surelerin dili olsaydı, konuşsaydı, şikayetinizi arz edin deseydik, dinleseydik, en büyük şikayeti Yasin'den dinlerdik. Hanginize daha çok zulmettiler diye surelerin zulüm endeksini tutsaydık eğer, Yasin en zulmedilmiş surelerden biri çıkar. Hanginizi öldürdüler ya? Yani tamam, bazılarınızı dövdüler, bazılarınızı yaraladılar, kemiğini kırdılar, bazılarınıza zarar verdiler de içinizde öldürdükleri hiç sure var mı Müslümanların öldürdüğü diye bir sorsanız, vallahi Yasin parmak kaldırır. Beni öldürdüler. Niye öldürdüler? Ölülere okundular. Ölüler ölülere okundu. Ölülere okunan da anlam yoktur. Çünkü ölüler duymaz, ölüler bilmez, ölüler görmez. Ölüdür zaten. Summun, bukmun, amyun. Dolayısıyla çok ilginç. Ölülere okudukları, öldürdükleri Yasin 70. ayeti diriler içindir diye bir şey söylüyor. Bu da çok ironi değil mi? Yani adam eğer dalga geçecekse bir şeyle, iman ettim dediği kitabın en ilginç, en derin surelerinden biri olan Yasin'le mi dalga geçer ya? Dalga geçeceksen git başka bir şey yap. Bir şeyle dalga geç. İnsan imanıyla dalga geçer mi? Kendi imanıyla. İnsan kendi imanını alaya alır mı? Kafaya alır mı? Onunla gırgır geçer mi? Tam da budur işte yapılan. Tam da budur. Tüm ruhban sınıfı Yasin'le dalga geçmek için kuyruğa girmiş bir sınıftır. Okunmuş Yasin, şişeye okunmuş, suya okunmuş, toprağa okunmuş, ölüye okunmuş, mezara okunmuş ama aslında okunmamış. Hiç okunmamış. Diriye okunmamış. Dirilmemiş ve diriltmemiş. İşte bugün böyle bir sureyle karşı karşıyayız. Rabbi ona ey insan dedi, onu örnek alıyorsan sen de insan ol dersi. Evet, Yasin suresi, onu örnek alıyorsan sen de insan ol dersi. Dersimizin başlığı bu. Nereden geldik bu başlığa? Niye böyle bir başlık? Yani sen de insan ol. Niye böyle? Yasin isminden dolayı. Yasin birinci ayet. Bir ayet aynı zamanda bu. Ben bunun hurufu mukatta'ya katılmasını Yasin'in isminin de öldürülmesi olarak görüyorum. İsminin de gömülmesi olarak görüyorum. Hayır. Mukatta harflerinden se bile anlamı o işte elif, b, t, s veyahut da a, b, c veyahut da alfa, beta, gama vesaire değil. Alfabe değil. Bir anlamı var bu kelimenin. Bu bir isim. Ve Arap dilinin birden fazla lehçesinde Yasin, ey insan anlamına geliyor. Ey insan. Evet, birden fazla lehçesinde. Bu kullanılıyor. Habeş lehçesinde, Tay lehçesinde ve diğer lehçelerde. Bu görüşte olan o kadar çok otorite var ki, ben sadece birkaç tane çok iyi bilinenleri saydım. İbn Abbas, Tercümanül Kur'an lakaplı, yani sahabenin içerisinde gerçekten Kur'an'la yoğrulmuş bir zekadır İbn Abbas. İkrime, İbn Abbas'ın aynı zamanda yardımcısı olur. Dolayısıyla hocası İbn Abbas'tır. Dahhak, evet çok güldüğü için, tebessüm ettiği için Dahhak demişler adama. Said bin Cübeyr, Medine'nin efendisi, cesur lakaplı o adam. Tabii yine Emevi zalimlerinin elinde çok zulme uğramış, hapsedilmiş, işkenceler çekmiş, hatta organ kaybetmiş bir adam. Dolayısıyla Said bin Cübeyr, evet Hasan bin Sabit, affedersiniz efendim, Hasan el-Basri. Biliyorsunuz Kader Risalesi'ni neşrettim, tercüme ettim, şerh ettim. Muhteşem bir adam Hasan el-Basri. Esir olarak gelmişti annesi. Bir esirin esire olarak, savaş kölesi olarak gelmişti. Onun oğlu, düşün, Ömer'in hilafetinin ikinci yılında doğmuş, Medine'de okumuş. Hatta Hazreti Ali'nin filozof oğlu Muhammed bin Ali'nin halkasında okumuş. Dolayısıyla müthiş bir zihin, müthiş bir zeka. Zaten Kader Risalesi'ni okursanız bilirsiniz. Mukatil bin Süleyman, efendim, yani uydur ipe dizci bir adam. Efendim, ilk tefsirin sipariş verildiği kişi de budur. Çok ilginç, absürt, saçma bir sürü bir şey vardır ama İlk tefsir, ilk tam tefsir, bize kadar gelen ilk tam tefsirin sahibi, 150 ölümlü olduğu için de bir otorite kabul edilmiştir. Hepsinin de ortak görüşü Yasin, ey insan. Bunun neresi önemli biliyor musunuz? Şimdi, peygambere Rabbi bir hitap ile seslenecek, ey insan diyor. Ey insan. Yani ey uçan, ey kaçan, ey melek, ey olağanüstü, ey mucizeleri olan, ey şu, ey bu değil. Ey insan. Birini övecekseniz İnsanlık en güzel övgüdür. İnsan olabilmişse eğer, gerisine gerek yok. İnsan olmak için geldik zaten. Çünkü hayvanlığımızı içimizde taşıyoruz hepimizde. Hepimizde. Çünkü hayvan beynini, limbik sistemi içimizde taşıyoruz. Sürüngen beynini içimizde, yani yılanın beynini içimizde taşıyoruz, beyin sapı. Alın beyinciğiniz. Yine ilk dönemdendir. 400 milyar yıllık bir Ar-Ge. 350 milyar yıllık, affedersiniz, 400 milyon yıllık, 350 milyon yıllık bir Ar-Ge. Ta arkada. Burada yer alıyor. Korkuların merkezidir. İşte ayakta durmamız biraz da ona borçluyuz. Dengenin merkezidir. Kaslarımızın yönetimin daha birçok şeyin merkezidir ama birçok şeyi de bilinmemektedir. Yani ama en altta, en altta hayatta kalma güdüsü ve neslini sürdürme, soyunu sürdürme güdüsü. Bir gül ağacıyla, bir elma ağacıyla, bir efendim ökse otuyla ortak noktalarımız var. Onun da soyunu sürdürme güdüsü var. En temel güdüler bunlar. O da soyunu sürdürmek için tohum üretir. Çok ilginç. Fi tarihinde, bilmem kaç zaman önce, karabiberin bizim bildiğimiz anlamda bugün kullandığımız o kokulu kısmı yokmuş. Karabiberin tarihini bir izleseniz bayılırsınız. Yokmuş. Nasıl olmuş? Haşere dadanmış. Karabiber tohumlarını tüketmeye başlamış. Karabiber gelecek nesillere genlerini taşımak için, onun da genleri var sizin gibi, genlerini taşımak için, soyunu sürdürebilmek için böyle bir koruyucu madde salgılamaya başlamış. Ve karabiber olmuş efendim. O koruyucu madde onu haşeralardan korumamış sadece, haşerattan korumamış. Gelmiş insanın da gıdasını korumuş. Buzdolabı yokken karabiber vardı. Buzdolabı yokken tuz vardı. Buzdolabı yokken baharat vardı. Baharat niye çok değerliydi? Para yerine kullanılırdı batıda. Yüzyıllar boyunca, hatta bin yıllar boyunca baharat için ne savaşlar yapıldı, ne kanlar döküldü, ne ülkeler işgal edildi, ne gemiler batırıldı, nasıl insanlar öldürüldü. Neden? Baharat. Çünkü baharat hayat demekti. Baharat yolu, bakınız, Mekke, Medine baharat yolunun üzerindedir. Güneyden başlar ta Şam'a, Anadolu'ya ve Avrupa'ya, Britanya'ya kadar gider bu. Dolayısıyla neden? Öbürü İpek yoluysa bu da baharat yolu. Baharat yolu çok daha önemli. Çünkü baharat gıda koruyucusu. Buzdolabının olmadığı çağlarda baharatla koruyor gıdaları. Baharatla kayıt yapıyor, biriktiriyor, saklıyor. Ne yapacak? Her yazının bir de kışı var. Öyle değil mi? Onun için kayıt yapması lazım. Bir yerlere biriktirmesi lazım ki o mevsimde, yok mevsiminde kullanabilsin, hayatta kalabilsin. Bakınız, işte böyle. Soyunu sürdürme ve hayatta kalma güdüleri en temel güdüler. Bugün insanoğlunun da sahip olduğu inançlar da dahil, dinler de dahil, hepsinin bu güdülerle izahı mümkündür. İnsandaki vicdanın, insandaki bilincin, İnsandaki aklın, insandaki iradenin bile ilk açıklaması bu güdülerden yapılır. Ve doğrudur da. Çünkü temelde bunlar vardır. Hayatta kalma güdüsü. Ahlakın bile ilk izahı hayatta kalma güdüsü. Çok uzun kaçar. Burada ele alırdım ama 3 saat lazım. Evet, ey insan, ecce homo dedim. Nietzsche'nin harika bir eseri var. İsmi Ecce Homo. İşte insan demek. Latince'de işte insan demek. Masala göre, menkıbeye göre İsa'nın son yemeğinde, İsa Nebi son yemek veriyor mağarada. Havarileri etrafında, havarilerinden biri ile Kudüs otoritesi anlaşıyor. İsa ele geçecek, artık derdest edilecek ve o adam Yahuda İskariyot. Ben ona iftira edildiği kanaatindeyim. Kanaat değil aslında, bir bilgi bu. Ondan gelen İncil, bence mevcut İncillerin en doğrusu. Onun oğlu Bünyamin'den geliyor. O da zaten öldürüldü. Masada kalesinde, miladi 71-73 yılları arasındaki Titus dönemi Roma'sının baskını sırasında ne kadar Masada kalesinde kadın, erkek, çocuk varsa hepsi kendini uçurumdan attı ve canına kıydı. Diri diri Roma ordusunun eline geçmemek için. O da orada öldürülen yaşlılardan biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü İncil rivayetini oğlu Bünyamin naklederken bunu da naklediyor. Diğer İncil'ler diye harika bir derleme var. Diğer İncil'ler. Bunlar apokrif İncil'ler. Yani kilise tarafından kabul edilmeyen. Osman eski oğlu mu derleyen? Bizden biri. İlginç. Türkiye'de yetişmiş bir bilim adamı, bu yabancı dilleri bilen bir bilim adamı oturmuş 8 tane İncil'i derlemiş. Çok harika bir eser gerçekten de. Orada okuyabilirsiniz bunu. Orada işte diyor ki Roma askerlerine Latince olarak Roma dili efendim ecce homo, işte insan. İsa Nebi'yi öyle gösteriyor. İşte insan. Masal bu veya rivayet bu. Allah Resulüne işte insan desek yakışmaz mı? Harika yakışır. İşte insan. Her şeyiyle beraber. Hatası nasıl hata yapacağımızı gösteriyor. Tevbesi nasıl tevbe yapacağımızı gösteriyor. Yenmesi nasıl yenme ahlakımızın nasıl olmalı? Zafer ahlakı nasıl olmalı? Yenilmesi de yenilgi ahlakı nasıl olmalı? Onu gösteriyor. Yaşama ahlakı nasıl olmalı? Ele geçirmesi veyahut da zenginliği, varlık ahlakı nasıl olmalı? Yoksulluğu da yokluk ahlakı nasıl olmalı? Hepsinin bir ahlakı var. Öyle değil mi? Biz ne yenince ahlaklı yeniyoruz, ne de yenilince ahlaklı yeniliyoruz. Zafer ahlakımız da yok, yenilgi ahlakımız da yok. Yoksulluk ahlakımız da yok, varsıllık ahlakımız da yok. Bilme ahlakımız da yok, bilmeme ahlakımız. Yani bilmeyince insanın da bir ahlaki duruşu olmalı. Bilmiyorum mesela. Bilmiyorum demek. Allah Resulü'nde bunu görüyoruz ya. Ben bilmiyorum bu işleri diyor. Hurmayı aşılamayı yasaklamış. Yasaklayıncaya kadar da Medine'de birkaç hurmayı aşılamışlar. Ondan sonra ilk mahsulün de Resulullah'a getirmişler ikram olarak. Demiş ki Şam'dan gelen biri mi var aranızda? Yok ya Resulallah. Peki bu hurmalar buranın hurması değil. Çok daha güzel olmuş. Bu işte siz yasaklayıncaya kadar aşıladığımız hurmalar. Eyvah demiş. Ben sizin işlerinizi bilmem. Bir daha işlerinizi, yani bu tip işlerinizi bana danışmayın. Doğrusu neyse öyle yapın. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum diyen bir peygamber ne harika. Öyle değil mi? Onu da öğreniyoruz. Bunun da bir ahlakı var. İnsan peygambere ne oldu peki? İnsan peygamber zihinlerde öldürüldü. Evet, öldürüldü. Çok korkunç bir şey. Bir korkunç bir cinayet bu. Yahudiler peygamberlerinden bazılarını öldürdüler. Bu eski ahitte de geçer. Dolayısıyla işte İshaya, Yeremya, Amos ve diğerleri. İşte İsmail Nebi vesaire. Ama Müslümanlar peygamberlerini bedenen öldürmediler. Misyonunu öldürdüler. Nasıl oldu bu? Çünkü peygamberin misyonunu öldürmek, bedenen öldürmekten daha ağır bir cinayet bana göre. Çünkü peygamberler zaten misyonu itibariyle peygamberdirler. Bedenleri itibariyle değil ki. Peygamber cesedi kutsal değildir. Misyonunu öldürenler kılına taptılar. Misyonunu öldürenler hırkasına taptılar. Hırkası onun hırkası değildi hadi neyse efendim. Hırkasına taptılar. Misyonunu öldürenler nalinine taptılar. Aslında cinayetlerini gizlemek için hani mafya adamı öldürür ondan sonra da çelenk koyar ya. İlk çelengi mafya gönderir, öldüren adamlar gönderir. Peygamberi öldürüp ondan sonra da çelenk yolluyorlar. Kılına, tüyüne tapmak budur işte. Hırkasına, şununa, bununa perestiş göstermek budur işte. Öldür, çelenk yolla. Budur. Başka nedir ki? Onun için insan peygamber zihinlerimizde öldürüldü. Düşünün. Harika. Hayatın her alanında senin benim gibi zaten Mekkeliler de böyle bir şey istemiyordu. Mekkeliler bugünkü geniş kitle uydurulmuş dinciler gibi bir peygamber istiyor. Ne diyor? Mâ li hâzâ rasûl ye'kulu't ta'am ve yemşî fil esbâk. Allah Allah. Nasıl peygamber diyor? Yiyor, içiyor ve çarşı pazar dolaşıyor. Mekkeli müşriğin acayip bulduğu şey bu. Bu nasıl peygamber diyor. Bizim gibi yiyor, bizim gibi içiyor, bizim gibi çarşıda pazarda dolaşıyor. Bugün şeyhin biri çıkmış ekmek fiyatını bilmemekle övünüyor. Allah seni bildiği gibi yapsın dedi. Çünkü hiç Kur'an okumadılar. Okudularsa da hiç anlamadılar. Binlerce hafız yetiştirdiler, bir tane muhafız yetiştirmediler. Maalesef. Onun için de böyle olduk. Onun için böyleyiz. Yani yiyecek, içecek, çarşıda, pazarda dolaşacak. Yani senin benim gibi olacak. Bu nasıl peygamber diyor. Yani Allah'a itirazı var. Peygamber'e itirazı var. Peygamberliğe itirazı var. Niye? Yemeyecek hiçbir. Melek istiyor efendim. Melek zaten. Bize bir melek gönderilmeli değil miydi de var onların itirazı. Müşriklerin talebi bu. Bir peygamber gelecekse melek olmalı. İyi de Kur'an'ın cevabı harika değil mi? Siz melek değilsiniz ki size melek peygamber gönderilsin. Yani size sizden olmalı. Niye? Sizi anlayan biri olmalı. Sizin sorunlarınızı çözecekse, sizin pürüzlerinizi, krizlerinizi çözecekse, size model olacaksa, siz onu örnek alacaksanız sizden biri olmalı değil mi? Meleği ben nasıl örnek alacağım? Ne yapacağım, melek mi olacağım? İnsanın melek olması ne istenen bir şeydir ne de mümkün bir şeydir. İnsana istenen bir şey değil çünkü meleğin ne olduğunu bilmiyoruz zaten. Melek imanımızın konusu çünkü gaybın konusu. Dolayısıyla ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Görmedik. İkincisi, melek dediğiniz varlık güç aslında. Güç anlamına gelir. Melek, lemeke, meleke, lekeme, keleme. Yani altı kombinasyon. Bu anagram, bu üç harfin. Altı kombinasyonun altısının da ortak anlamı güç demektir. Kelam da onun için güçlü söz demektir, kelam. Lekme, tokat demektir veya yumruk. Boksöre mülakim derler Arapça. Vesaire vesaire, neyse efendim. Yani güç demektir, güç. Güç aslında bugün ne olarak kullanıyoruz? Enerji. Güç kaynağı diyoruz, bakınız. Aküye güç kaynağı diyoruz. Öyle değil mi? Powerbank'e güç kaynağı diyoruz. Efendim güç işte. Nedir bilmiyoruz. Nasıl bir varlıktır bilmiyoruz. Ama hadi diyelim ki melek öyle piyasada kanatlı manatlı bir şey. Ama melekler günah işlemez. Melekler İrade ortaya koyamaz. Melekler isyan edemez. İsyan etmeyen melekle isyan edebilen bir insanoğlu nasıl aynı yere konur? İrade kullanamaz. İrade insanı insan eder. İradenin varlığı içinde İki seçenek, en az iki seçenek lazım. Evet ve hayır diyebilme yeteneği olmadan irade olmaz. Hayır da diyebilmeli. Onun için la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Zorlama dinde yoktur. Aslında doğru çeviri budur. Zorlamanın hiçbir türü. Yok, Müslümana zorlarsın ama Müslüman oluncaya kadar zorlayamazsın. Müslüman oluncaya kadar zorlamazsınız zaten. Türkler nasıl Müslüman oldulara bir okuyun gidin de. Kuteybe bin Müslüm'ün Orta Asya'da estirdiği terörü bir okuyun gidin de. Nasıl korkunç zulümler, nasıl bir şehri yalan söyleyerek teslim almış Buhara'yı, ondan sonra şehrin tümünü kılıçtan geçirmiş, okuyun gidin de. Evet ya, bunlar gerçek. Acı gerçek ama, korkunç gerçek ama. Onun için olmamışlar. Onun için Müslüman olmamışlar aslında. Olsalar böyle mi olurdu? Onun için bakınız, salat olarak hiç gelmemiş. Namaz olmuş. Orta Asya'dan gelmiş. İran'dan gelmiş. İranlılaşmış. Perslileşmiş. Oruç, savm olarak gelmemiş Kur'an'daki kavramıyla. Ruze olarak gelmiş. Perslileşmiş. Pers'in dinini almış, öyle gelmiş. Vudu, abdest olarak gelmemiş. Abdest, ab, su, dest, el. El suyu olarak gelmiş. Görüyorsunuz. Lugatı bile, dili bile önce dinden çıkmış. Ondan sonra gelmiş. Şimdi salatı anlatamıyoruz. Namaz, namaz da. Bunun aslı da Hint. Dolayısıyla sorun büyük. Evet, insan peygamber zihinlerde öldürüldü. Onun yerine melek, yarı tanrı veya tanrı peygamber uyduruldu. Siyerlere bakın. Mucizata bakın, mucize kitaplarına bakın. Acayip. Çok ilginçtir ya bu mucize hikayesi. Ben üzerinde bayağı çalıştım bu mucize hikayesinin. Mucize kelimesi, bırakınız Kur'an'da, Kur'an'da hiç yok. Kur'an'da ayet var. Ama ayetle mucize aynı şey değil. Mucize aslında olağan dışı. Anlatabiliyor muyum? Yani mucize dediğiniz şey, insanın gücünü aşan bir şey. Ama ayet dediği şey Kur'an ne? Hayvan ayet, bitki ayet, toprak ayet, yer ayet, gök ayet, güneş ayet. Efendim, hepsi ayet. İnek ayet, koyun ayet, keçi ayet, hurma ayet, ağaç ayet. Hepsi ayet. Kur'an bunların hepsine ayet diyor. Sen ayetsin başta. Ve fil ardı ayatu lil mukinin ve fi enfusikum. Siz bir sure, bir kitap gibisiniz, bir Kur'ansınız siz. Sizin içiniz ayetlerle dolu. Gözünüz bir ayet, kulağınız bir ayet, aklınız bir ayet, iradeniz bir ayet. Yani siz ayetlerden oluşmuş bir Kur'ansınız, yürüyen kitapsınız. Kendinize bakın. Dolayısıyla peki bununla mucize nasıl olacak? Mucize insan aklını aşan, insan idrakini aşan bir şey. Yani öyle hepsi yapamaz, insan yapamaz. Ayetle örtüşmüyor gördüğünüz gibi. Kur'an'da yok. Peki hadiste var mı? Hayır. Hayır. 9 hadis kitabının, yani Kütüb-i Sitte'nin üstüne 3 kitap daha sayacaksınız. 9 hadis kitabının tamamının içindeki kelimeleri Hristiyanlar taramış. Nerede? Bugün Hollanda'daki Leiden'de. Ne zaman? 19. yüzyılda. Neredeyse 200 yıl evvel. Adını konkordans koymuşlar. Hadis kelimelerinin anahtarı. Ve bunu tarıyorsunuz. Orada mucize yok. Kelime yok. Hiç kullanılmamış. Kelimeye ilk İslam tarihinde, Müslüman tarihinde ilk rastladığımız yer 4. yüzyıl. 4. yüzyıl, Resulullah'tan 400 yıl sonra. Bunu geçtik. Hristiyanlardan alınmış belli. Hristiyanlardan. Neden 33'lü bir boncuk çevirirler Müslümanlar? İsa'nın mucize sayısı 33 de onun için. Yanda gülüm ketenel var. Müslümanız diye. Geç. Evet. Hristiyan Müslümanı. Güzel. Evet. Siyerler böyle. Mucizeler böyle. Bugün buyurun. 100 79'da öldü. Kim? Malik. Malik bin Enes. Kim bu adam? Muvatta'nın yazarı. Kütüb-ü Sitte'ye Muvatta'yı almadılar onun için. Bakınız Kütüb-ü Sitte 6 Sünni hadis kitabının içinde ilk onların hepsinden önce yazılan, hepsinden en erkeninden 100 yıl önce yazılan Muvatta'yı almadılar. Niye biliyor musunuz? Muvatta'da mucize bahsi yok. Orada anlatılan bir peygamberin yemekleri bereketlendirmesi var. Bir de parmaklarından su damlaması. Eli çok terlermiş canım Resulullah'ın yani. Yani nereden ne çıkardınız yani? Millet parmağını altına tutuyor da ağzına mı dayıyor? Siz nasıl bir insansınız? Siz neden ne çıkarıyorsunuz? Dolayısıyla gördüğünüz gibi bundan başka bir şey yok orada. Ama öyle bir cancanlamışlar, öyle bir kışkırtmışlar işi ki yetmemiş tabii peygamberin. Mesela erkek gücü 30 erkek gücündeydi. Çok özür dilerim. Beyler, hanımlar, hepinizden özür dilerim. Ya bunun üzerine eserler yazılmış, bunun üzerine kitaplarda onlarca sayfa bahis ayrılmış. Allah'tan korkun ya. Babamın erkek gücü diye lafa başlasanız eğer, İnsanlar yüzü kızarır, sizin yüzünüz kızarmasa bile. Peygamberinize bunu nasıl yapıyor? O yetmemiş, açık artırmaya çıkarmışlar. Yok 40 erkek gücü. Öbürü 100 erkek gücü. Öbürü demiş ki, ne demek ya? Davud'un 300 tane hanımı vardı. Peygamberimiz Davud'dan aşağı mı kalsın? 300 erkek gücü. Öbürü demiş ki, Süleyman'ın 700'dü. Süleyman'ın 700'dü. Yahudi, İsrailiyat kitaplarından öğreniyorlar ya bunları. 700'ü, o Süleyman'ın 700'se peygamberimizinki 1000'dir demiş, 1000 efendim. Manzaraya bakıyor musunuz? Nasıl girdi şu kitaplara ya, hadis kitaplarına? Lev aşe İbrahim lekâne sıddîkan nebiyyen. Allah Allah, Kütüb-ü Sitte hadisi ya bu. Çıldırdınız mı siz? Sanırım Müslim'de olacak. Eğer küçük İbrahim yaşasaydı, kim İbrahim? Peygamberimizin çocukken ölen oğlu. Küçük İbrahim yaşasaydı, peygamber olurdu. Bunu da peygamberimiz diyesiymiş. Aman Allah'ım, babadan oğla mı kalıyor bu işler? Saltanata mı dönüştürdünüz peygamberliği? Böyle mi oluyor yani? Görüyorsunuz değil mi kepazeli? Yani söyleyecek, Allah Resulü, İhtiyacını giderirdi, gider bakardık ihtiyacını giderdiği yerde. Yani büyük abdesti veya küçük abdesti, orada bir şey bulamazdık. Yer yutardı. Ya siz kime şimdi hakaret ediyorsunuz? Bana onu söyleyin. Kime hakaret ediyorsunuz? Allah Resulüne mi? Sahabeye mi? Allah Resulünün eşlerine mi? Kime iftira ediyorsunuz? Kime hakaret ediyorsunuz? Ene beşerun mislukum diyen ayetler ne olacak? Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Bu ayetleri ne yapıyorsunuz siz? Nereye koyuyorsunuz? Allah Resulü kan aldırmıştı, hacamat kanı, pis kan yani. Orada efendim Allah Resulü'nün kanına pisledi, bak bak bak bak, zındığa bak. Sizin Allah. Islah etsin. Onu içtim. Benim kanımın kanına karıştığı kimse cehenneme girmeyecek. Tövbe, tövbe, tövbe. Daha beteri var. Allah Resulü yaşlandığında kilo da almıştı. Yaşlandığında, rahatsızlandığında dışarı çıkamaz zaten. Arap toplumunda tuvalet diye bir şey yok. Hela var, boşluk. İnsansız yerler. Maalesef yok. Efendim. Ve evde ördeğe. Küçük abdestini yapar. Onu da bir tanesi içmiş, akıllının biri. Efendim, Allah Resulü ömür boyu karın ağrısı çekmeyeceğime dair garanti verdi. Sıraya girin. Yahu siz bu mu yani? Sümük-ü Şerif demişti bir efendim satıcı. Efendim, ondan sonra da bunu Mustafa İhsamoğlu dedi demesin. Allah'tan orada efendim, orada daha foyası meydana çıktı efendim vesaire. Bizler miyiz diyor sürüsüne. Şimdi millet deriz dese ne olacak, deyemeyiz dese ne olacak vesaire. Gördüğünüz gibi rezilliğin biri bir para. Onun için bu ne Allah aşkına ya? Bu ne Allah aşkına? İnsan peygamber yok edildi, görüyorsunuz. İnsan peygamberi niye öldürür insan? İşte Ahmediye, Muhammediye ki Trakya'dan çıkmış bunları yazan da ağzına kadar yalan dolu, hurafe dolu, iftira dolu. Bu iftiraların hepsi de Allah Resulüne iftiradır. Onu insanlıktan çıkaran her şey Allah Resulüne iftiradır. Allah'a iftiradır, bu dine iftiradır. Selalar, mevlitler, selaya bakar mısınız? Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Tamam, sorun yok. Allah, Allah, Allah. Ne oldu şimdi? Esselatu vesselamu aleyke diye başladın. Salat, selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ondan sonra Allah diye devam ediyorsun. Allah, Allah. Şimdi Resulullah mı Allah mı? Resulullah Allah mı? Allah Resulullah mı? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Siz hangi dindensiniz? Siz hangi şirkin müşriisiniz? Hiç mi aranızda bir tane adam yok da ne yapıyorsunuz müezzinler, imamlar? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Allah mı Resulullah mı? Resulullah mı Allah mı? Hangisi hangisi? Diye soran yok mu ya? Yok. Böyle bir yerde yaşıyorsunuz. Ondan sonra da Allah'tan yardım istiyorsunuz. Niye yardım istiyorsunuz ki? Allah niye yardım etsin ki? Mevlitler. Gökten indi melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Adın ile bile yazdım adımı. Adımı adınla beraber yazdım. İşte Allah Muhammed, Allah Resulullah, Allah Resulullah biraz da oradan geliyor. Adını adınla yazdıysa öyle oluyor zaten. Ama Allah Resulüne bakıyoruz, Allah Resulü bunlara lanet etmiş. Hatta en masum gibi gözüken. Adamın biri diyor ki, sen ve Rabbin olmasaydınız şu işim olmazdı diyor. Gelmiş adamın biri Allah Resulüne teşekkür edecek. Sen ve Rabbin olmasaydı şu işim olmazdı. Allah Resulü'nün tepkisi nasıldı biliyor musunuz? Yüzü kızardı kulağına kadar. Ağzını topla be adam dedi. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Beni Allah'la aynı zamirin içinde küma diyor. Çünkü küma ikiniz. Aynı zamirin içinde nasıl anarsın? Ne diyorsunuz? La tutruni kema etriyebne Meryem. فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا لِي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُ Bana hadis okumuyor diyorlar. Hadi okudum. Meryem oğlu İsa'yı Hristiyanların uçurup kaçırdığı gibi, yücelttiği gibi, insanlıktan çıkardığı gibi siz de beni uçurup kaçırıp yüceltmeyin. Ben sadece bir kulum. Bana deyin ki Allah'ın kulu ve Resulü. Nasıl? Ah ne diyeyim, ne diyeyim. Yunus'u karalamışlar sahabe arasında. İşte Yunus hikayesi anlatılınca, efendim Yunus görevden kaçtı, peygamberlikten kaçtı, şöyle oldu, böyle oldu. Sahabe biraz dedikodusunu yapmış olmalı ki, Allah Resulü, Bilal diyor ezan oku, sala ver demiyor. Hutbe vereceği zaman, konuşma yapacağı zaman da ezan okuturdu. Efendim, ve geliyor, çıkıyor cemaatin önüne. Allah Resulü diyor ki ora aynı zamanda konuşma salonuydu. Ora hayat salonuydu. Yani mescit böyleydi ama cami olunca stat gibi maç zamanı açıldı, maç bitince kapandı. Evet, diyor ki içinizden bazılarının beni Yunus bin Metta'dan daha üstün tuttuğunu görüyorum. Kimse beni kardeşim Yunus'tan daha üstün görmeye kalkmaz. Yani müthiş bir şey değil mi? Müthiş bir örnek aslında. Tevazu örneği mi dersiniz? Kendini bilme örneği mi dersiniz? İnsanlara neyle neyi yarıştırıyorsunuz deme örneği mi dersiniz? Evet, çok çok çok şeyler var da geçiyorum. Orta Doğu'nun bilinçaltında insanın imajı neden berbat? Pew anketiydi. 2016'da mıydı, 2017'de miydi? Yani dünyada yapıldı bu anket bazı toplumlarda. Türkiye'de buna dahil. İskandinav'da yapılan ankette sorulan soru, anketin tek sorusu var. İnsana güvenir misiniz? İnsana güvenir misiniz sorusuna İskandinavya'da çıkan cevaplar 3 aşağı 5 yukarı %87 güveniriz diyor. Türkiye'nin cevabı ne oldu biliyor musunuz? %13 güveniriz. %87 güvenmeyiz. Zaten tersini söylese gene yalan söylemişler deriz. Çünkü belli. Bu memleketler ne yaparsanız yapın güven vurulur, güven, güven ölür. Güven ölür. Dolayısıyla hadi buyurun insana güvenilir mi? Yani doğu değişim biraz bu yüzden efendim insanın imajı neden berbat? Yansıtma psikolojisi. Evet bunun psikolojide bir adı var, bilinç dışında bir adı var. Nedir? Yansıtma. Yansıtmanın anlamını biliyorsunuz. Nedir bu? İnsan peygamber olmaz, iyisi mi insanlıktan çıkaralım. İnsandan peygamber olur mu ya? İnsan kötü bir varlık. Kafasında böyle oturmuş. İnsan dediğin kötü bir varlık. Kendi kötü çünkü. Niye? Kendi kötü. İşte buna yansıtma diyoruz. Kişi kendinden bilir işi. Yansıtma yapıyor. Kendi kötü. İnsandan peygamber olmaz. Niye? İnsan kötü bir varlık. Kötü varlıktan peygamber olur mu? O zaman ne yapalım? Peygamberi insanlıktan çıkartalım. Nasıl buldunuz? Garip değil mi? Ama bu, yapılan bu. Zihniyet bu. İnsan kötüdür, o zaman kötüden peygamber olma. Yasin suresi hangi suçundan dolayı diri diri mezara gömüldü? Efendim, evet, Yasin suresi diyorum. Bu diri diri gömülen kız çocuğu için gelen ayetle bir nazire yapıyorum. Hangi suçundan dolayı gömüldü Yasin suresi? Yasin suresi gömüldü bir kere onu söyleyeyim. Mezara gömüldü. Mezar suresidir yarın Yasin suresi. Şişelere okundu, kabirlere okundu, ölülere okundu, dirilere okunmadı. Evet, Kur'an'ı ölüler kitabı yapan geleneğin rehberi pagan Mısır. Ölüler kitabı diye bir kitap var Mısır'da biliyor musunuz? Ölüler kitabı, pagan Mısır'ın. Bu Ölüler kitabında, işte ben okudum o kitabı aslında, çok ilginç efendim. Ama onun kadar bile bir bilgi vermiyor. Onun kadar bile ciddi değil. Peki ne yapıyor? Kur'an yakılınca slogan atıp mezara gömülünce üç maymunu oynayanlara bir baksanıza. Kur'an yakılınca slogan atıyor, zaten başka bir şey yaptığı yok. Kur'an'ı yakanlara karşı en güzel protesto, Kur'an'ı kendi hayatınıza, o ilkeleri kendi hayatınıza geçirmek, yalan söylememek, dürüst olmak, zulmetmemek, adil davranmak, hakkı hukuku gözetmek, çalmamak, hırsızlık yapmamak, yolsuzluk yapmamak, arsızlık, yüzsüzlük, dolandırıcılık yapmamak. Yani sayın gitsin ahlaklı olmak, erdemli olmak, akıllı olmak, iradeyi işletmek, vicdanlı olmak bütün bunlardır. Eğer yapacaksanız bir şey bunu yaparsınız. İnsan peygamberi diri diri gömerler, gömenler ona ey insan diyen sureyi de gömerler efendim. Öyle değil mi? İnsan peygamberi gömdüler madem, ona ey insan diye hitap eden sureyi de gömerler efendim. Gömdüler de işte. Yasin gömüldü. Gömülmüş bir suredir. Evet, Yasin'e de sıra gelsin canım değil mi? Ayetlere de gelsin sıra. Evet, huzurunuzda Yasin'den iki ayet görüyorsunuz. Efendim, tabii ayet ayet işlemeyeceğim, tefsir yapmıyorum dedim. Ne yapıyorum burada? Arkeoloji yapıyorum. Yani efendim günümüzde çok büyük sorun olarak gördüğüm noktalarda kazı yapıyorum. Çabayla koşturan yiğitler, onların paçasına yapılan nokta noktalar, yapışan nokta noktalar. Çabayla koşturan yiğitler. وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ Şehrin uzağından bir adam koşarak geldi. Evet, yes'a, koşarak, sa'y ederek, sa'y. Biliyorsunuz hacda ve umrede gördüğünüz de sa'ydır. Ne demek? Gayret demek, çaba göstermek demek. Evet, sa'y eden adam mı diye çevirmeli? Hayır, yiğit diye çevirmeli. Niye? Racül hem erkek hem kadın içinde kullanılabilir. Çünkü racül cinsiyet değil, insiyet ve şahsiyet ifadesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani ricalün nisa, Araplarda da kullanılan bir terkip bu. Kadınların yiğitleri, kadınların erkekleri diye çevrilmez bu. Kadınların yiğitleri. Asiye mesela kimdi? Firavun'un o yiğit karısı, racul karısı. Asiye bir yiğit. Firavun dedi ki, gel, hakikatten sap, ben sana köşkler yapayım. Adını göndere yazayım, tarihe yazayım. Zaten kraliçeydi. Tahrim suresinin 11-12. ayetinde açın da okuyun. Orada geçer efendim. Hayır, reddetti ve işkenceye alındı. İşkence altında. Rabbim li beyten. Rabbim, o bana köşk ve saray yapma, benim adıma saray yapma vaat etti, ben reddettim. Hakikati inkar et. Ben sana saray yaptım. Sen katında bana bir ev yap. Dolayısıyla bu anlamda Asiye bir racüldü, yiğitti. Bu anlamda koşup gelen yiğitler, yiğitler sadece cinsiyet meselesi değil, insiyet meselesi. Kadınlardan da yiğitler görüyoruz. Hele bugün daha çok görüyoruz. İmkanları olsun daha fazla yiğit çıkar. Evet. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ Elçilere itaat edin, elçilere uyun. Elçiler sizi bir şeye çağırıyorlar, iyiliğe çağırıyorlar, kötülükten uzak durun diyorlar. Onlara uyun ey kavim dediler. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا Öyle kimselere uyun ki bu elçiler öyle kimseler ki sizden ücret istemiyorlar. Sizden para pul istemiyorlar. Sizden buna karşılık bir bedel istemiyorlar. Evet onlara uyun. وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar da zaten doğru yola kendiler de uymuşlardır. Önce kendileri uymuşlardır. Yani vaizler gibi yapmıyorlar. Vaizler ne yaparlar? Yapmadığını söylerler, söylediklerini yapmazlar. Çünkü vaizler misyonerlik yaparlar. İstisnaları hariç onlara selam olsun. Ama ekseriyetle doğuda, batıda, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Budistlikte, şunda bunda vaizlerin ne yaptığını iyi biliyoruz. Zaten vaizler iyi olsaydı o toplumlar iyi olurdu. Onun için evet tüm nebiler o yiğitlerdendir işte. Koşan, gayret eden, çaba gösteren yiğitler var ya, raculun yesa, çaba gösteren yiğitler. Tüm nebiler onlardandır. Nebilerin Kur'an'daki hayatlarının aktarılmasının tek sebebi nebi olmaları değil, rasul olmaları değil. Çünkü biz rasul olacak, nebi olacak halimiz yok. O zaman bize niye anlatılıyor? Örnek almak için. Örnek almak alınca peygamber mi olacağız? Hayır. Ne olacağız? İyi olacağız. İyi olmak için. Adem örnek gösteriliyor. Nedir? Adem de günah işledi, şeytan da, iblis de. Peki fark nerede? Adem günahında ısrar etmedi, tevbe etti. Şeytan günahında ısrar etti. Fark bu. Diyor ki, ey insan, ey Adem oğlu, Adem'in oğulları, hata edersiniz, günah işlersiniz ama hata etmek, günah işlemek değil sorun. Sorun hatada ısrar etmek, hatanızı savunmak, hatanıza sahip çıkmak. Bunu yapmayın. Bunu yapmazsanız Adem olur, adam olursunuz. Bunu yaparsanız şeytan olursunuz. Misal bu. Nuh üzerinden ne veriyor? Ey insan, karada gemini yap. Karada gemini yap. Ya ipten kazıktan çıkmış bu dünya, iyi kalmamış arkadaş, hiç kimseye iyilik yapmayacaksın deme. İyiliğini gene yap. Niye? Çünkü iyilik yapmak böyle bir zamanda da öyle, karada gemi yapmak gibi bir şey. Deniz nerede? O da diyor ki denizin Rabbi denizi ayağına getirir. Sen karada gemini yap. İbrahim, elinde bir baltan varsa, elinde bir baltan varsa, önce büyük putun boynuna indir onu. Anlatabiliyor. Nedir büyük put? Kimsenin eleştiremediği, kimsenin ağzını açamadığı, dokunan yanar var ya, dokunan yanar, muktedirin, güçlünün, gücün eleştirisini yap. Eğer bir doğruyu söylüyorsan gücün zoruna giden doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorsun, tamam. Ama hiçbir riski yok söylediğin doğrunun. Riskli doğruların yanına hiç yaklaşmıyorsun. Öyle uyanıksın ki. Hiç yaklaşmıyorsun. Riskli doğruları sen söyleme, kim söylerse söylesin. Peki kim söyleyecek riskli doğruları? Kim söyleyecek? Zaten sorun o. Riskli doğruları söylememekten kaynaklanıyor. Risksiz doğruyu herkes söyler. Nenen de söyler. Nenelere selam olsun. Ama riskli doğruyu söylemiyorsun. Riskli doğruyu söylemediğin için boynunuza kadar, boğazınıza kadar necasete batıyorsunuz. Ve riskli doğruyu söyleyenleri bir de suçlamanız yok mu? Yok canım. O da üslubunu düzelsin. Yok. Sert olmasın. Ne serti? Ben söyleyemedim desene. Ben söyleyemem vallahi desene. Helal olsun desene. Ben yapamazdım. Ben bu kadar cesur değilim desene. De. Korkma, utanma. De. Ben cesur değilim. Ben bu riski alamam. Ben bedel ödeyemem. Desene. Bunu de. Bunu diyemediğin için yok canım o da fazla efendim sert. Fazla efendim sert. Net, sert değil. Kıvırmıyor. Tamam mı? Kıvırmıyor. Satmıyor, satışa getirmiyor. Risk alıyor, emek veriyor ve bedel ödüyor. Var mı bunu yapacak cüreğin? Yok. Peki niye vıdı vıdı ediyorsun? Niye çemkiriyorsun? Riskli doğruyu söyleyenlere sahip çıkman gerekirken niye çemkiriyorsun? Senin o doğruyu söyleyecek ne birikimin var, ne yüreğin var, ne cesaretin var. Ama onun var. Var olan 3-5 tane adam gibi adamınız var, onlara da sahip çıkmıyorsunuz. Yahya. İşte riskli doğruyu söyledi ve öldü. Kafası kesildi ya Yahya. 30 küsur yaşındaydı. Herod kafasını kestirdi. Altın tepsi içinde Salome'ye sundu. Salome ile evlenmemesi lazım. Evlenme yasağı var efendim. Yani çünkü o kadar birinci derece akraba. Ama Yahya kralına söyledi doğruyu. Kralına doğruyu söylersen böyle oluyor. Kellen tepsinin içinde sevgiliye sunuluyor. Çiçek yerine. Yahya oluyorsun yani. Adın da üstelik Yahya. Hep yaşayacak demek. Ve adını da Rabbin koymuş. Ya Rabbi sen geleceği bilmiyor muydun? Ömrümün baharında kellem gitti. Bir zalim yönetici kellemi sevgilisine sahnede hediye etti. Salome filmlerini izleyin. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Nasıl olacak? Efendim. Hayır. Yahya, kulum, yanlış anlamışsın. Benim yaşam dediğim şey, senin yaşam dediğin şeyle aynı değil. Ben yaşam derken, ebedi yaşamı kastediyorum. Başka bir yaşamı kastediyorum. İsa ve Muhammed Nebiler. Alın bayın, bakın. Allah Resulüne bakın. Riskli doğruyu. Allah Resulü kimsenin tavuğuna kış diyen bir insan değildi. Peygamber olmadan evvel. İnanın kimsenin tavuğuna kış demedi. Kimsenin devesine höz demedi. Çünkü tavuk var mıydı Medine'de yok muydu bilmiyorum. Demedi. Peki ne oldu? Kum fe endir. Kalk ve uyar. Kalk dedi ya. Kalk dedi. Yatma dedi yani. Yok öyle. Böyle. Bu hep emir hepimize biliyor musunuz? Bu emir hepimize. Alın size insan peygamber. Alın size örnek peygamber. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ رَسُولُ فِي رَسُولٍ اُسْوَةٍ حَسَنَةٌ Efendim, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Hani nerede örneklik? Nesini örnek alıyoruz? Tabakları güzel sıyırdı, öyle mi? Cübbesi şöyleydi, sarığı böyle bağlardı, sakalı şöyleydi. Bunların hiçbirisinin sünnetle, münnetle hiçbir alakası yok. Sünnet adalettir. Sünnet paylaşmaktır. Sünnet hakka riayettir. Sünnet adam gibi dik durmaktır. Sünnet yalan söylememektir. Aleyhine dahi olsa yalan söylememektir. Sünnet verdiğin sözü tutmaktır. Sünnet insana insanca muamele etmektir. Sünnet cana riayettir, mala riayettir. Irza riayettir. İnsanların namusuna, insanların haysiyetine riayettir. Emanete riayettir. Sünnet şuradır. Ortak aklı işletmektir. Sünnet liyakattir. Müşrik birini ömrünün en zor ve en riskli yolculuğunda başına 100 deve ödül konulmuşken müşrik birini sadece güvenilir ve işini iyi bilir diye Abdullah bin Ureykıt rehber seçmektir. Mülakat yapmamaktır. Bu sefer arkadaşlamadınız. İktidara değiyor değil mi? Yok yok kalsın. Şimdi ortak aklı işletmek sünnet. Liyakat ve ehliyet, sünnet, bunu deselerdi yüzyıllar boyu böyle bir siyasi geleneğimiz olacaktı. Bu siyasi gelenek üzerine inşa edecektik. Şurayı eğer esas alan bir geleneğimiz olsaydı, bugün biz gerçekten de ortak aklın ürünü olan İnsani sistemler kurabilecektik. Maalesef. Görüyor musunuz? Yok. Niye? Niye biz mahrum olalım dostlar? Niye biz mahrum olalım? Evet. Kindi. Yani bir de filozoflar var. Filozoflar. Heraklitos. Çok ilginç. Heraklitos Efesoslu. Efesli yani. Öyle diyordu. Malınız hep artsın ey Efesoslular ki alçaklığınız belli olsun. Bugünkü Efeslilere lafım yok. Bu ta 1300-1400 sene evvel, 2400 sene evvel. Evet. Müthiş bir adamdı Heraklitos. Kendisi kral adayıydı. Krallığı reddetti. Yaşlılar ölsün, iktidarı gençlere versinler dedi. Öyle bir adamdı. Logos'un adamıydı, aklın adamıydı, ahlakın adamıydı Heraklitos. Evet. Sokrates, ben Atina atının sırtına konmuş bir at sineğiyim diyordu. Ölümüne ferman verildi. 550 küsür kişilik halk meclisinde sadece 7 kişi aleyhine çıktığı için 7 kişi can verdi. Baldıran zehrini içmek zorunda kaldı. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyordu. Hayatı sorguluyordu. En sonunda muhakemesi sırasında savunmasını verirken ben kazandım, siz kaybettiniz demişti hasımlarına. Çünkü eğilmedim, yalan söylemedim, sapmadım. Cicero, aslında Cicero diye okunur, doğrusu bu. Çünkü Romalı onu Cicero derdi. Cicero, Roma'nın büyük adamı, muhteşem adamı. Kellesini verdi ama şahsiyetini satmadı. Yeni imparatora. Cumhuriyeti savunuyordu. İmparator da tiranlığı savunuyordu, diktatörlüğü savunuyordu. Ve Cicero, halk iradesini savunduğu için kellesini verdi. kendi saklandığı kulübesinde kellesini aldılar. Aurelius, bu da bir imparatordu. Ama adam gibi bir adamdı. Roma'nın bilgesi. Marcus Aurelius. Kendime Düşünceler diye bir tek zaten, bir tek eser var, o da onun. Okuyun derim. Okuyun da bir adam görsün. Gözünüz. Çindiği. Çindiği bir gece yarısı defnedildi. Halkın elinden cesedi kaçırıldı. Bu halk nasıl bir halk? Neyin halkı? Hangi şeytana uymuş bu halk? Çindiği tekfir ettiler. Tekfir sebebi şu. Denizlerdeki gel git aya bağlıdır. Sebep aydır dediği için. Sebep aydır demekle Allah'ın kudretini küçültmüş. Lafa bakar mısınız? Kafaya bakar mısınız? İyilerinizi taşlıyorsunuz, kötülerinizi taşıyorsunuz. Farabi, o da öyle. Müthiş bir adamdı. Gazali ile eğer aynı çağda yaşasalardı, Gazali katli vaciptir derdi zaten, dedi zaten. Niye? Tekfir etti. Kafirdir dedi. Mürtettir dedi yani. Mürtedin malı müsaade edilir. Eşi, hanımı, çocukları, mocukları hepsi de efendim helaldir. Malı helaldir, kanı helaldir, canı helaldir. Ey Gazali, nasıl bir kuyuya taş attın ki hepimiz çıkaramıyoruz? Evet, İbn Sina için de aynısı. Adamı sürüm sürüm sürdündürdüler ya İbn Sina'yı. Orta Asya'da oradan oraya kaç, oradan oraya kaç, oradan oraya kaç. Bilim insanları da aynı. Hypatia 5. yüzyılda taşlanarak öldürüldü İskenderiye'de. Bir bilim kadınıydı. Yeryüzünün, ayın, güneşin ve yıldızların hareketlerini, yörüngelerini takip etti. Bir takım geometri problemlerini çözdü. Arşimet, aynı şey. Öldürüldü. Bir teoremini izah etmek için toprağa şeyler, şekiller çiziyordu. Roma, Sirakuza'yı işgal etmişti. Roma askerleri sokakta kimi bulursa öldürüyordu. Öldürdüğünün Arşimet olduğunu ne bilsin? Yani savaşa ayarlı kulaklar, gözler kördür, sağırdır, duymazlar. Arşimet'in sinek kadar değeri yok ki. İnsanlığın yıldızıymış. Kim bilir yıldızı? Molla Lütfi. Ya kim Molla Lütfi? Molla Lütfi öldürüldü. Mezarı şeyde, Eyüp'te, Eyüp mezarlığında. Padişah hocası aynı zamanda, lalası. Aynı zamanda Bursa medresesinin en büyük müderrisi. Molla Lütfi nasıl öldürüldü, niye öldürüldü biliyor musunuz efendim? Matematikçi Molla Lütfi. Bir takım hiç çözülmemiş matematik problemleri üzerinde yoğunlaştı. Ali Kuşçu'nun talebesi olur, öğrencisi olur. Ali Kuşçu kim? Ta efendim işte şeydeki Ulu Bey'in rasathanesinde yetişmiş muhteşem bir astronom, gökbilimci. Efendim. Onu Yavuz aldı geldi yanına işte. Molla Lütfi niye öldürüldü? Şuna bakın. Boyun eğmedi. Zamanının yöneticisine, onun yanlışlarına boyun eğmedi. Ama bahane şu, öldürülme bahanesi. Bir ders sırasında demiş ki, sizin bizim namazımız yatıp kalkmaktan başka bir şey değil. Namaz böyle kılınmaz. Namazı gelin Ali bin Ebi Talip'ten öğrenelim diye Ali bin Ebi Talip'in o meşhur ayağına ok temreni batınca demiş, yani bunu çok acı yapıyor. Ben namaza durayım, öyle çıkarın. O zaman daha az hissederim acı. Efendim, örnek vermiş. Dolayısıyla Molla Lütfi namaza yatıp kalkmaktır dedi. İftirayı edersiniz. İnsanların kellesini alırsınız. Aslında işte Molla Lütfi'yi kim şey yaptı? Yargılayan iki adamı. Ahavey diye bir adam var. Onu. Hayır, Molla Lütfi'nin katili zamanın padişahıdır. Zamanın padişahına, zamanın muktediri göz kırpmayacak da Molla Lütfi gibi bir padişah hocasını öldürecekler. Böyle. Zeynettin bin Ali. Sayda kadısıydı adam. Molla Lütfi Sünni dünyadan, Zeynüddin bin Ali de Osmanlı vatandaşı ama Şii, Sayda Kadısı. O da Şii dünyadan. İki tane örnek verdim. Hatırları kırılmasın diye Sünni dünyanın da Şii dünyanın da. Bu da öldürüldü. Niye biliyor musunuz? Suçlamanın sebebi ne? İçtihat yapıyor. Allah Allah, içtihat yapmak. Ölüm suçu. Aman Allah'ım. Yani Kur'an diyor ki, akletmez misiniz? Kafanızı çalıştırmaz mısınız? Allah akletmeyen toplumun üstüne pisliği boca eder. Sen diyorsun ki içtihat yapıyor, öldür. Takiyüddin. Kim Takiyüddin? İstanbul'da tek rasathaneyi kuran adam. Yıl 1580'ler. Bu adam ne oldu biliyor musunuz? Rasathaneyi kurdu, işletti, çalıştırdı ve bir dedikodu. Dedikodunun yayıldığı merkez de medreseler. Meleklerin eteklerinin altına bakıyorlar. Akıllarının nerede olduğunu ben söylemeyeyim, siz tahmin edin. Kafaları hep aynı yerdedir, hep aynı yerde, eteklerin altında. Korkunç. Bu kafalar bugün de aynıdır. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ordu, memleketin ordusu, memleketin tek rasathanesini Haliç'ten bombalarla ayak yıktılar. Bruno da biliyorsunuz. Sadece bizim yıldızımız yok. Evrende sayısız yıldız var, sayısız yıldızlar çiftliği var dediği için bir kilise mahkemesince, Engizisyonca öldürüldü. Çağdaş Yasin sahipleri, depreme karşı uyaranlar Çağdaş Yasin sahipleridir biliyor musunuz? O hani şehrin uzağından koşarak gelen var ya, bugün de depreme karşı uyaran sismoloji hocaları var biliyorsunuz. Jeoloji hocaları var. Onlar da aynısını yapıyorlar. Uyarıcılar, elçiler yani. Çarpık kentleşmeye karşı uyaran mimar odaları. Uyarıcılar. Yani racülün yes'adırlar. Sahi eden yiğitlerdir. İnsan hakları örgütleri, hayvan hakları örgütleri, çevre, orman, yeşil ve yaban hayatı koruma platformları ve gönüllüleri, hayvan hakları, doğayı koruma aktivistleri, bunların hepsi de racülün yes'a ayetiyle aynı işi yapıyorlar. O ayetin kapsamına girerler. Her şey çift, çeşit çeşit yaratıldı. İtirazın kime? Sübhanellezî halakal ezvâce kullaha. Ne yücedir o Allah'ın şanı ki her şeyi çift çift yarattı. Şimdi, ne ki yaratan o tek, ne ki yaratılan o çoktur. Öyle mi? Teki çok bilmek şirktir. Allah tektir. Teki çok bilmek şirktir. Peki çoku tek bilmek nedir? Zulümdür. Çoku tek bilmek zulümdür. Zulüm üretir. Nedir mesela? Efendim, benim şeyhim dünyada tektir diyen bir adam, bir mürit zulmeder. Cennete Halidi kolundan olmayanı göndermeyecek. Düşünsene. Tektir. Çünkü Halidi kolu. Şimdi benim liderim tektir diyen bir adam ona da zulmeder, millete de zulmeder. Niye? Çoku tek biliyorsun. Mezarlar vazgeçilmez adamlarla doludur. Niye tek olsun ki? Dolayısıyla çoku tek bilmek Allah'a da itirazdır. Çeşitlilik Allah'ın muradıdır. Çeşitlilik zenginliktir. Niye tek oluyor? Niye senin milletin tek oluyor? Senin ırkın tek oluyor? Senin mezhebin tek oluyor? Senin meşrebin tek oluyor? Senin mesleğin tek oluyor? Senin partin tek oluyor? Niye? Çeşitliliği yaratan Allah'tır. Herkes mümin olsun hayalini bile Kur'an reddetmiştir biliyor musunuz? Ayeti yazdım. Yunus 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer Rabbin dileseydi, insanlığın tamamı eksiksiz iman ederdi. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ama etmedi. Şimdi sen insanlara iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Yani imanda eşitlemek dahi Allah'ın muradı değil. Siz ne yapıyorsunuz ya? Onun için İslam'da misyonerlik yoktur. Davet misyonerlik değildir demiştim, hatırlıyor musunuz? İşte bunun için demiştim. Tiranlık, diktatörlük, zalimlik, zorbalık şeytana kulluktur. Evet. Elem a'had ileykum ya beni Adem. Allah ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, ben sizden bir söz almamış mıydım şeytana kulluk etmeyin diye? Şeytana kulluk etmek nasıl bir şey? Nedir peki? İşte yukarıdaki söylenen sözler şeytana kulluk etmek. Yasin dirileri uyarmak içindir, ölülere okumak için değil. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا. Evet, diri olanları uyarasın diye. Çarpıtılmadık, sahteleştirilmedik, tahrif edilmedik. Ne kaldı Allah aşkına? Allah, peygamber, kitap, tesbih, salat, zikir, takva, iman, İslam, din, kıraat. Hangisini çarpıtmadık? Allah inancını çarpıtmadık mı mesela? Allah nasıl bir varlık? Kur'an tarif ediyor bakınız. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Hud 56. Benim Rabbim müstakim, sıratı müstakim üzeredir. Yani doğru yol üzeredir. Demek ki Allah da doğru yol üzereymiş. Bakınız, ahlaklı bir Allah'ınız var diyor. Bakınız. Çünkü Tanrı inançları neredeyse insan sayısınca. Ve öyle insanların öyle Tanrı inançları var ki ahlaksız bir Tanrı'ya inanıyorlar. Ne mesela? Kafasına eseni yapar. Hatta bizim alimlerimizden biri, ya hadi bir ismini de vereyim, İbn Hazm. Diyor ki, eğer Allah deseydi ki, tevhid kötüdür, adalet kötüdür, o andan itibaren tevhid ve adalet şirk gibi olurdu, kötü olurdu, yasak olurdu, mel'un olurdu, lanetlik olurdu. O andan itibaren de şirk mübarek olurdu, makbul olurdu, cennetlik olurdu, zulüm de makbul olurdu, cennet. Hayda! İftira falan etmiyorum. Eser orada. Açın bakın okuyun. Aldım da zaten. Kaç kere efendim, makalelerimde de yazdım. Bu nasıl bir akıldır Allah aşkına? Bu nasıl bir Allah inancıdır? Düşünebiliyor musunuz? Yani sağı solu belli değil. Ne yapacağı belli değil. Yani iyi diye bir şey yok. Ve o zaman post-truth çağına ta o zaman girmişiz biz. Hakikat ötesi çağına. Hakikat diye bir şey yok o zaman. Doğru diye bir şey yok. Evrensel doğru diye bir şey yok. El-ma'ruf ve el-münker yok. El-ma'ruf ve el-münker, evrensel doğru, evrensel yanlıştır. Evrensel yanlış Eskimo için de geçerlidir. Aborijin için de geçerlidir. Guatemala yerlisi için de geçerlidir. Dünyanın tüm toplumları için, insanın içinde o doğrunun ölçüleri konulmuştur. Ona fıtrat diyoruz biz. Fıtratı inkar etmektir. Görüyorsunuz. Allah inancı. Nasıl geldik? Nereye geldik? İşte geldiğimiz nokta var. Allah dilese olmaz mı? Aynı şey. Allah dilese. Neyi dilese ya? Allah iyi diler. Çünkü Allah'ın bir ismi de hayırdır. Hayırlı olanı diler. Şerri dilemez. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye uydurmuş, oturmuş, yazmışsınız. Kur'an'da şer geçen içinde 27-28 tane ayet var. Bir tanesi şerri Allah'a ne isnat eder, ne efendim nispet eder. İlginç değil mi? Bunun da çetelesini çıkardım. Tek tek ayetleri işledim, makale yazdım. Ve hayr isminde, Esma-i Hüsna'mda bunu bulursunuz mesela. Peygamber, anlattım. Geçelim, peygamber inancını nasıl çarpıttık? Nasıl peygamber inancını çığırından çıkardık. Peygamber yok artık ortada. Bu ümmet peygambersiz. Evet, peygamberini öldürdü. Çünkü razı olmadı insan peygambere. Peygamberini öldürdü, yeni bir peygamber icat etti. Sahtesini icat etti, ona tapıyor. Kitap. Kitap böyle bir şey miydi Allah aşkına? Yani Kur'an böyle bir şey miydi? Alın işte Yasin'e yaptığımız. Yasin'i öldürdük ve gömdük. Kur'an'ı da öldürdük ve gömdük. Tesbih. Tesbih neydi? Kainatta her bir varlığın yaptığı şey. Yaratılış amacı uğrunda çaba göster. Yani yaratılış amacını gerçekleştirmektir tesbih. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Kainatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz diyor. Duymuyorsunuz demiyor. La tesma'une demiyor. La tefkahuna. Duymuyorsunuz demiyor. Duyunacak bir şey değil tesbih. Yani süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp süp nedir bu ya? Bu boncuk çevirme nedir? Tesbihle ne alakası var bunun? Bu değil. Tesbih, yaratılış amacı uğrunda varlığınızı sürdürmek. Yaratılış amacınız nedir peki? Salat. Salatı, hadi Maun suresini okuyun. Göreyim. Salat ne? Namaz. Zikir. Zikir de böyle. Yani zikirmatik diye bir çürümüşlük icat etmişler. Çin işi değil mi o? Çin işi. Eline almış böyle basıyor. Ya bunun aslı Hindulardaki makaradır. Gördünüz mü siz o makarayı? Yani sabit binalarda da döndürülür böyle. Geçerken mesela elini vurur, döndürür gider. Onun içinde Hindu duaları vardır. Hindu ayetleri vardır. Onun bir dönüşü onun hepsini bir kere okumak anlamına gelir. Bende de var. Hindistan'dan almıştım. Efendim, huzurunuza getireyim de bak, adamlar daha şeyini yapmış diye. Kimi kandırıyorsunuz siz? Kimi aldatıyorsunuz siz? Dolayısıyla odur onun aslı. Hindulardan mı gittiniz, aldınız dininizi? Din alacak başka bir şey bulamadınız mı? Evet, takva. Adama demişler ki, Karadeniz'de Hacı Dayı'ya. Hacı Dayı demişler, her sene de hacca gidilir mi ya? Bir sürü evlenemeyen çocuk var. Bunların birazını ever ne olur? Efendim doğru demişler, haklı demişler. Efendim, niye yavrum demiş ya, her sene Allah'ın beytini görmeye gidiyorum. Ama Hacı Dayı demişler, peygamberimiz bile ömründe bir kez hac yaptı. Kuzum demiş, onun da takvası, dekvası eccük eksikmiş demiş. Şimdi takvanın ne alakası var şimdi? Dekva ne alakası var? Çok ibadet etmek mi takva? Hayır. Çok namaz kılmak mı? Çok oruç tutmak mı? Alakası yok. Sorumluluk bilinci. Sorumluluğunuz arttıkça takvanız artmış olur. İslam. İslam aslında barıştı. Savaş dini yaptık bakınız. Yani hayat verme diniydi, öldür dini yaptık. Din. Din kavramı nedir? Din kavramı hukuk kavramıdır. Hukukun üstün olduğu yere din denir. Efendim, Medine denir. Evet, hukuku uygulayana da deyan denir. Evet, kıraat neyse geçelim. Öldürme yasağı öldür fıkhına nasıl evrildi? Zulmetme yasağı Allah rızası için işkenceye nasıl dönüştü? Zina etme yasağı misyarlı 8 çeşit nikahlı fuhuşa nasıl dönüştü? Bu çok ilginç. Bu meseleyi hiç açmadım ben size. Çünkü insanın gerçekten utançtan yüzünü döken bir mesele. İnsanın yani bu meseleyi açsak mı açmasak mı? 8 çeşit şu anda Sünniler arasında nikahlı fuhuş yapılıyor. Misyar başta olmak üzere. Gecelik nikah, yazlık nikah, haftalık nikah, gezici nikah, say gitsin böyle. Biliyor musunuz? Bilmeyin boşver. Onu da bilmeyin. Evet. Merhamet et emri, acırsan acınacak hale gelirsine nasıl dönüştü? He? Nasıl dönüştü? Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyordu sevgili Resul. Nasıl geldik buraya? Ol dedi oldu ayeti yok. Ol der oluş sürecine girer ayeti var. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. O bir şeyin olmasını murad ettiği zaman ona ol der, kün fekân yok. Kün feyekûn. Yekûn fiil-i muzâridir. Fiil-i muzâri 3 zamanı birden içerir. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Dolayısıyla oluş sürecine girer. Ol deyip de oldu bir şey var mı? Bir tane bir şey söyleyin. Bir tane. Yok öyle bir şey. Tüm elementler bile hidrojen ve helyumdan oldu. şu bilinen, şu ana kadar bilinen 118 element var ya, onların hepsi de oluş süreci içinde oldu. Onun için atom numaraları var. Atom numaraları çekirdeklerinde, atomun çekirdeğinde bulunan proton numaralarıdır. Proton sayılarıdır daha doğrusu. 79 tane proton olunca altın oluyor. 78 olunca platin oluyor. 80 olunca efendim civa oluyor. Anlatabiliyor muyum? 26 olunca demir oluyor. 6 olunca karbon oluyor. İşte efendim lityum oluyor 3 olunca vesaire vesaire. Dolayısıyla yani hepsi de aslında bir sürecin sonucu. Bir sinek dahi bir sürecin sonucu, tohumdan oluyor. Anlatabiliyor muyum? Elmanın içindeki kurt da elmadan olmuyor zavallım. Elmanın içine daha başlangıçta, daha ilkken, küçücükken gelip de tohum bırakan o kelebeğin tohumundan oluyor. Elmanın kurdu olmaz. Sirkenin de kurdu olmaz. Sirkenin kurdu sirkeden zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Oraya tohum bırakıyor bir şeyler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ol dedi, oldu yok. Oluş sürecine girdi. Evet, oluş sürecine girer. Evrim Allah'ın tek yaratma tarzıdır. Evrimi size kim inkar ettirdi? Bir hatırlayın o kişiyi. Biliyorsunuz değil mi onu? Kim böyle pahalı pahalı kitaplar yazıp azıtma efendim insanların evlerine bıraktı? Efendim, şimdi ne haldeler? Ne durumdalar? Evrim mi geçirdiler? Güzel, o da güzel. Evrimi inkar eden Allah'ın en büyük yasasını inkar eder. Canlılar hep bir kökten türleşmiş ve milyonlarca türe ulaşmıştır. Cansız madde, elementler de bir kökten türemiştir. İnsanın alınmaya değer bir varlık haline gelmesi için astronomik bir zaman geçmiştir değil mi? هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın anılmaya değer bir varlık olmadığı astronomik uzun ama çok çok uzun bir zaman geçmedi mi diyen bir ayet var ya. Mucizevi bir ayet, tırnak içinde bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yerine koyacağım bir başka şey de olmuyor yani bazen. Dolayısıyla bakın, insanın geçmişinde kan döken, fesat çıkaran bir dönem de olmuştu değil mi? Melekler itiraz etmişti. Sen Adem'i halife atayacaksın. Ama yeryüzünde kan döken, fesat çıkaran birini mi yeryüzüne mirasçı atayacaksın, varis kılacaksın demişlerdi ya. Nasıl kan döktü? Nasıl can yaktı? O zaman dönüp araştırmanız lazım. Biyolojiyi araştırmanız lazım. Paleontolojiyi araştırmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? 2,5 milyon yıl öncesinden başlamanız lazım. Hatta 3,200,000 yıl öncesinden Addis Ababa'da şu anda gösterimi açık, yer altında bulunmuş bir ayeti görmeniz lazım. Lucy. 3,200,000 yaşındadır Lucy. Evet, 1 metre boylarında yaklaşık. 300-350 gram ağırlığında bir beyin. Efendim, ben yerinde gördüm dostlarımla beraber. Müthiş bir ayetti. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. 3,200,000 yıl öncesinden bu ayet yerin altında nasıl kalır? Ya deri, kemik, et. Ama fosilleşmiş artık. Dolayısıyla bugüne bırakmış Rabbimiz. Düşün, o Australopithecus. O ayrı bir homo türü, insansı türler bunlar. Ondan sonra Homo erectus geliyor. Dik yürüyen, ilk defa koşan insan. 2,500,000 yıl evvel. Ondan sonra işte o sıralarda efendim Homo habilis geliyor. Nedir? Becerikli insan habilis. Ondan sonra ne geliyor? Efendim Homo heidelbergensis. Heidelberg'de ki Almanya'da gidenler bilirler, harika filozoflar şehridir. Bir çene kemiği geçiyor. Ondan sonra tüm cesetlerde bulundu. Bir sürü kalıntılar bulundu. Ondan sonra o geliyor. Ondan sonra Homo sapiens, Homo neandertalis geliyor. Bakın bunları araştırırsınız, bunları görürsünüz. Bunların hepsi ayet ayet. Yerin altındaki ayet bunlar. Merak edersiniz. Neyi merak ediyorsanız? nasıl can yaktı, nasıl kan döktü, nasıl fesat çıkardı. Öyle yaparsınız. Evet, sözün özü. İnsan peygambere kör olursanız insanlıktan çıkarsınız. O zaman iman tazeleyelim. İnsan peygambere iman edelim. İman tazeleyelim. Teki çok bilmek şirk, çoku teklemek ise zulüm üretir. Yapmayın. Yapmayın arkadaş. Yani buradan siyasilerimize de sesleniyorum. Hiçbir siyasi kendisinin tekleştirilmesine izin vermemeli. Çağrı yapıyorum. Hiç ayırt etmeden iktidarına muhalefetine, Allah aşkına mensuplarınızın, hayranlarınızın, holiganlarınızın sizi tekleştirmesine, sizi biricikleştirmesine, sizi eşsiz benzersizleştirmesine, sizi tanrılaştırmasına izin vermeyin. Yapmayın bunu. Diriler için ilkeler kitabı olan Kur'an'ı ölülere okursanız, Kur'an'ı ve kendinizi öldürürsünüz. Ölü bir Kur'an ne size fayda eder ne başkasına. Kainatta her şey bir süreçle var oldu. Ey insan, sen niçin hemen öldürmeye kalkıyorsun? En güzel ders de bu. Hep böyle yapıyoruz değil mi? Yani her şey bir süreçle var oluyor kainatta. Fakat biz istiyoruz ve istiyoruz ki hemen olsun. Hemen olsun. Niye hemen olsun ki? İnsan aceleci bir varlıktır diyor ya mübarek Kur'an. Ama aceleci olmayın demektir bu. Aceleci olmayın. Neye? Allah'ın sünneti var, sünnetullah. Sünnetullah'a iman etmiyorsunuz. Her şeyin bir mevsimi var. Her şeyin bir süreci var. Her şey bir emek istiyor. Dolayısıyla emek verin de büyüsün değil mi? Büyüsün efendim, emek verin. Süreci içinde olsun. Yani irisine sahip olmayı istemeyin, büyümüşüne sahip olmayı isteyin. İrileşmekle büyümek ayrı şeyler. Aynı şeyler değil. Efendim, saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ama önümüzdeki ders yine burada olamayacağım. Yine yurt dışında programım var. Kusura bakmayın, hem benim yokluğumu da bir görün. Efendim, varlığım mı yokluğum mu hayırlı, ona karar verin. Bir de nefes alın, biraz uzun sürecek, 28 gün sürecek. Ama 28 gün sonra bir başka burçta tekrar seyreleyip harika manzaralar görmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.